Ayrım 5, sayfa 51. Forever. Her şey bir yana, en başarılı olduğum iş insan boğazlamaktır. Bu konuda neredeyse bütün farklı metotları uygulamışımdır. En klasik yöntemden, Tanrı'nın bize bahşettiği ellerimizden bahsediyorum. Duruma göre bazen tek ile, bazense ikisini birden kullanarak. İp kullanmaya kadar. Ayrıca telle, bir kereye mahsus olmak üzere oltayla, genelde kadın, nadiren erkek çorabıyla, pantolon kemeriyle, askı, kravat, başka ne vardı şu an hatırlayamıyorum. Benim bu meslekte kullandığım teknikler sadece küçük şehrimizin polis karakolunda değil, çok daha geniş bir coğrafyada da tanınmaktadır. Bu konuda oldukça iyi eleştirilere sahibim. Fakat bana sadece bu işleri reva görmeyip, birçok kereler, bıçak, silah ve diğer öldürücü aletleri de elime tutuşturdukları olmuştur. Bereket versin ki, maruz bıraktırılmadığım yegane şey ırza geçme işidir. Her şey bir yana, 1.82 cm boyunda pos bıyıkları olan, yaşını başına almış bir adamsın. Sanki ırza geçme işi tüm bu saydıklarımla pek uyuşmaz gibime geliyor değil mi? Aslına bakarsanız az daha başıma gelmiyor da değildi ya, mucize eseri yırttım. Adımımı atmamla hayır demen biri oldu. Kendisi bana bu işi yaptırabilmek için adeta dünyayı başıma yıkmıştı. Derdi günü beni rezil edip dalgasını geçmekti. Beni nerede görse ihtiyaç işlerinin adamı derdi. Boş konuşanın tekiydi. Fakat ben hiç orada olmaz, bu işten zevk almasına asla izin vermezdim. Bir karışıklık adamın beni bir beceremediği kalmıştı. 2 yaz önce bir Alman turistin soyulup sonra da öldüresiye bıçaklanması işi vardı. 1.50 cm boyunda bir kertenkele kadar seri olan bu adam bana bu işi zorla yaptırmıştı. Bütün bu olanları tabii ki kazazede kendisi kaşınmıştır şeklinde açıklayabiliriz. Demek istediğim yediği tüm o bıçak darbeleri değil, başka başka şeyler de var. Bütün bu namussuzlukları, yani gasp ve şu diğer rahatsız edici ayrıntıları diyorum. Düzenleyen kişi sayın komutandı ve niyetini anlamak öyle kolay bir iş de değildi. Tüm bu sonuçları nereden mi çıkarıyorum? Şimdiki zamanın hikayesini koyalım. Entrikacının tekiydi. Çünkü 2 gece önce bizi terk etti. Polis karakolunun saygıdeğer komutanı, sayın jandarma yüzbaşısı. Başka bir görev ya da başka bir şehir için yer değiştirmedi. Sadece öteki dünya için kendisine bir sevk kağıdı çıkarttırdı. Cesedini İngilizce kursundan çıkmış bir grup ortaokul öğrencisi bulmuş. Onu ıssız bir yerde, şehrin bitimindeki Eden Irmağı'nın Tanrı gölgesi altındaki sarnıcında bulduklarında acınası durumdaydı. Sayın komutan, bir kedi leşiyle beraber çamurlu suyun yüzeyine vurmuş yüzmekteydi. Ve ortalıkta birkaç haylaz veletten başka kimsecikler yoktu. Bu arada çocuklardan en soğukkanlı olan ikisi, üçü ya da dördü kim bilir, belki de en aptalları, cinayet aletini derinlemesine incelemiş, üstü kapalı sözler ve kahkahalar eşliğinde hadiseyi yorumlamış. Bütün bu ayrıntıları 55 bin kişinin yaşadığı küçük şehrimizde çıkan tek günlük gazete olan Yeni Soluk gazetesi yazmıştı. Ayrıca oldukça garip bir durum olarak görülen sarnıcın yer yer sadece 10 santime kadar suyla dolu olması durumu da dikkatlerden kaçmamıştı. Evet, tuhaf bir durumdu. Çünkü Kasım ayından beri durmadan yağmur yağıyordu ve şu an Şubat ayının ortasında tam olarak 11'indeydik. Sarnıç'taki bu kuraklık da neyin nesiydi? Bazıları bu durumu eylemci ya da eylemcilerin vanayı açarak suyu boşaltmış olabilecekleri şeklinde açıklamışlardı. Fakat sarnıcın ızgarası buradaki su doğal olarak nehirden geliyor ve oradan da dosdoğru denize dökülüyordu. Toz toprakla tıkanmış olduğundan çalışmıyor, bu yüzden de su ağır ağır akıyordu. Olay yeri incelemesi yapan bir gazeteci ise sarnıcın oldukça geniş olan oluğundan yıllar önce kocaman bir dananın geçtiğini hatırladı. Hayvanın şişmiş bedeni daha sonra deniz kenarında bulunmuştu. O zaman bu ızgarayı tamir etmek için sökmüşler fakat bu açıklığı kapamayı ihmal etmişlerdi. Yeni Soluk gazetesi gece yarısını bulduğumuz şu saatlere kadar şehrimizin polis karakolu tarafından hunharca işlenen bu cinayet sorumlu ya da sorumluları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Bütün şehrimizce yapılan ortak tek şey, polis karakolumuzun bu seçkin komutanın kim ya da kimler tarafından soğukkanlılıkla katledildiği üzerine fikir yürütmekten başka bir şey değildir şeklinde yazıyordu. Haber, saygıdeğer komutan sarnıcın içinde bulunduğunda üzerinde çıkardığı görülmemiştir. Nişanlarla dolu ceketi vardı. Fakat haki renkli üniformasının pantolonu ve iç çamaşırı dizlerinden biraz daha aşağıya kadar inmiş vaziyetteydi diye devam ediyordu. Son 2,5 yıldır hayatımı subay beyler tarafından yapılan veresiyeler ve bir türlü kapanmayan hesaplara rağmen polis karakolunda kazanmaktayım. Tomarla para kazanmaktan bahseden kim? Temel ihtiyaçlar, bir de aşkımın ihtiyaçları. Eleonoram oldukça masraflı, daha doğrusu savurgan bir kadın. Süse, modaya, yani bu tarz şeylere oldukça düşkün bir çocuk. Aslında iyi de ediyor. Eleonoram benim biricik sarımdır. Biraz etine dolgundur ama güzel kadındır. Sarı saçları vardır, sapsarı. Göz kamaştıran cinsten. İlkokul yıllarımda ve hatta zorla devam ettiğim ortaokul yıllarımda bile ben hep sarışınlara ilgi duymuşumdur. Ortaokuldaki ilk sınıfımı bitirdikten sonra ikinci sınıfın sadece birkaç ayı okula devam edebildim. Daha sonra verilini okula asmalar. Öğretmenlerim bu yaptığımın cahillik olduğunu söylerlerdi. Benim bildiğimse çok şey öğrenmenin sağlık için yararlı olmayacağıydı. Böyle düşünüyorum, ne yapabilirim ki? Vücudun fazla vitamini kaldırmaması gibi. Polis karakolunun kantinini devralalı daha bir hafta dahi olmamıştı ki aramızda bir şeyler olduğunu fark ettik. Buna telepati diyen de var. Fakat beyinsel bir durum olduğu ortada. Ben ondan, o da benden hoşlanıyordu. Bir ila bir iki eder. Takmayın kafanızı, hayatın derinliklerinde sadelik yatar. Ve bu durum aşk için de geçerlidir. Önce ben açıldım. Size kendimi anlatmak istiyorum. Ona ismimi, soyadımı ve baba adımı söyledim. Devamında annemin ismini de söyleyecektim ki söyleyemedim. Suratın aldığı hal beni durdurmuştu. Biraz ara verdikten sonra devam etmeye başladım. Pire'den geliyorum. Tam olarak Kaminyalıyım. Gülümsedi. Tanrım, o ne gülümsemeydi öyle. O da kendisini tanıtmaya başladı. Adım Eleonora. Amelia'danım. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Servis için çaktırmadan ona yardım ediyordum. 2 kahve, 2'si karbonikli 3 portakal suyu, 1 vanilya tatlısı, 1'i mezeli, diğeri mezesiz uzoların arasında çöpleri topluyor, yere talaş atıp toz alıyordum. 3 odayla, 2 tuvaletin, 1 de karakolun zehir dolu bodrumunun temizliğini yapıyordum. Bu öyle bir zehirdir ki insanı ateşler içinde bırakıp tiril tiril titretir. Çünkü en basit şekilde söylemek gerekirse orada göz altında tutulanların misafir ederler. Yerin 5,5 metre altında, açıklayalım. Bahsi geçen zehirin ne yerin 10 metre altında olmasıyla ne de insanı tüketen nemiyle bir ilgisi var. Ortalıkta elini kolunu sallayarak cirit atan farelerle hamam böceklerini saymıyorum bile. Fakat o bol keseden sunulan ve biz yukarıdakilerin ruhunun bile duymadığı dayak fastı yok mu? Her neyse, bu da böyle bir hikaye işte. Ben hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım, hiçbir şey de söylemedim. Burada benim payıma düşen 2 şey var. Başı öne eğme ve bir de dayanılmaz bel ağrısı. Bazen elim ayağım tutmuyor. Nasıl da canım yakıyor namussuz. Fakat yine de Eleonora'mı temizlik işlerinde yalnız bırakmadığım için vicdanım rahat. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Aslında söylemem gereken başka bir şey daha var. Nasıl da rezil bir düzenbazın teki olduğum. İşleri bitirip biraz nefes aldıktan sonra ikimizin beraber halletmesi gereken bir iş daha var ki o yüzden üniformasını çıkartmasını istemiyorum. Kantin işine başladığımda Eleonora'yı bana yardımcı olması için yanıma aldım. Daha 27 yaşında taptaze bir duldu. Bu satırların yazarı ise o zamanlar 44 yaşındaydı. Sayın komutanın bahsine gelecek olursak, bize tayinin çıkmasına daha 3 ay vardı. Bizden önce Atina'nın bir banyosunda ahlak masasında görevliymiş. Onun teklifiyle kantinin işletiminden başka bir işim daha olmuştu. Sahte kurbanlık. Ben ısrarla işimi bu şekilde isimlendirirken sayın komutanımız da bıkıp usanmadan beni düzeltiyordu. Ben de bu düzeltmelerle düzeliyordum. Sana kaç bin kez daha sözlükte böyle bir kelimenin olmadığını söyleyeceğim. Bu hikayenin başlaması tamamen bir rastlantıdan ibarettir. 2 yıl önce Eylül ayındayız. Karakoldan 50 metre uzaklıktaki bir apartman dairesinde bizim küçük şehrimizde de betondan bulut kümelerini andıran apartmanlarımız var. Haydi 60'da sigortadan emekli yaşlıca bir adam karısını yatağında yatarken pijamasının ipiyle boğarak öldürmüş. Komşuları adamın hastalık derecesinde kıskançlıkları olduğunu söylüyorlardı. Sayın komutanımız olayın tatbikatı için her zamanki gibi hazır bulunmaktaydı. Fakat kurbanı oynayacak olan jandarma erinin acilen olay mahallinden ayrılması gerekmişti. Tavernanın birinde bir kavga patlak vermiş, olaya müdahale etmek için küçük motosikletini atlayıp gitmişti. O esnada merkezde bir tek bu satırların yazarı ben, santral memuru ve ana kapının nöbetçisi vardık. Sayın komutanımız bunun üzerine mahalleden bir çocuk yollayarak benden son surat ne çok sert ne de çok açık işte böyle içer yani böyle içerdi bir kahve servisi yapmamı emrediyor. Gelen küçük çocuğun söylediğine göre sinirden etrafında kıvılcımlar saçıyormuş. Olay yerine elimde bir kahveyle geldiğimde oradan çabucak tüymek için binbir türlü numarayı denerken bana düşüncesini açıklıyor. Aklıma bir şey geldi Gabriel. Elde olmayan sebeplerden ötürü kurban sıkıntısı çekiyoruz. Şu zavallı mağdur kadını sen canlandırabilir misin? Ben yaşlı bir kadın değilim. Hatta yaşlı bile değilim. Fakat laf yanında bağlı köpekleriyle sayın komutanın ağzından çıkıyorsa... Neyse rolümü oynamak için pozisyonumu aldım fakat heyecanlıyım. Ama ne heyecan. Yaşlı adam cinayet aletini boğazıma geçiriyor, sıkıyor, biraz daha sıkıyor. Bu arada rol arkadaşım fare zehiri gibi kokuyor ve bu kokuyu beynimde hissetmem için sanki büyük bir çaba harcıyor. Ona ağır hakaretlerde bulunmam için bana iyice sokuluyor. Bense içimden, oğlum bu herifi öfkeden deliye döndürmezsen komutan seni gerçekten boğazlar diyorum. Nasıl olduğunu bile anlamadan tiyatromu başarıyla oynadım. Gözlerim fal taşı gibi açık. Bir elimse belki biraz daha gevşetirim diye cinayet aletinin üzerinde. Ayaklarımı çırpıyor, sarı krizine tutulmuş gibi titriyordum. Bütün bunlar çift kişilik yatağın üzerinde oluyor. Yatakta sırt üstü yatıyorum ve ardından sessizlik. Hareketsiz kalıyorum. Bir ölü gibi gerginim. Sayın kumandan çıldırdı. Sen de oyuncuymuşsun be. Star mısın sen be çocuğum? Yaşadığı coşku fırtınasından olsa gerek, hiç sektirmeden dibine kadar neredeyse tavesini dahi içtiği ne çok sert ne de çok açık kahvesini bile yarıda bıraktı. Karakola döndüğümüzde nefes almadan konuşmaya başlıyor. Gabriel, madem bunca kabiliyete sahipsin, bak sana ne diyorum. Bu yerinde canlandırma işi için seni kullanmak istiyorum, ne dersin? Yani sürekli demek istemiyorum, sadece elde kimse olmadığında. Biliyorsun ki burada topu topu 5 kişiyiz. Olaylarsa denizde kum gibi. Bazen hakikaten de çaresiz kalıyoruz. Bu işi yapacak olan memur, gerek terfi imkanının olmaması, gerekse maaşının durumundan dolayı bir türlü gelemiyor. Demek istediğim, bugünkü gibi bir boğazlama olayı olursa, ya başka türlü bir cinayet ya da her ne zıkkım, kurbanı senin oynamanı istiyorum. Tabii ki karşılığını alacağından hiç şüphen olmasın. Sana ödenek açtıracağım ve bu işle de bizzat ilgileneceğim. Kantinden kazandığına da ek olur. Ne düşünüyorsun? Bana en fazla sen yardımcı olacaksın. Sürekli problem yaşadığım adamların yerine seni uygun görüyorum. Öfkelendim. Affedersin sayın komutanım. Adamların yerine diyorsunuz. Ben yani ne oluyorum şimdi? Bir travesti mi? Beni yanlış anladın diyor. Ben de ilki olarak anlaşıyoruz fakat beni rahatsız eden acaba devlet dairesinde birden fazla işte çalışmanın yasak olması mıdır diyorum. Bir kahkaha patlatıyor. Saçmalık. Saçmalık. Burada emniyet benim be Gabriel, anlamıyor musun? Kanun denen şeyi 2 dakikada hallederim. Hemen hemen tüm olay canlandırmalarında bulunarak görevimi yapıyordum. Daimi kurban. Ölümün binbir şeklini yaşıyordum. Gelen paralar da keyfime keyif katıyordu. Fakat... Sayın komutan bizi nerelere götürdü böyle? Şu 1.50 santimlik bir kertenkele kadar seri olan adamdan bahsediyorum. Her neyse. Ölüm yüz aklığıdır. Eleonora ile yaşadığım güzel hayat akıp gitmekteydi. Apostolos, Pavlos'un, aslında tam olarak hangi Apostolos'un bunu söylediğinden emin olmamakla beraber dediği üzere. Her şey bir et parçası için. Emniyetteki hizmetimizden arta kalan zamanlarda gece gündüz aşk. Bir emniyet tuvaletleri temizlenmeden ve ne çok sert ne de çok açık kahvesi olmadan nasıl olur da ifade alınması gerektiğinde elini kaldırarak ortalığı düzenler. Kamuflaj olayını nasıl hallettiğimize gelince ise kaymakamlar burada nasıl yapsak Eleonora'cığıma mütevazi asma katında kalabileceğini söyledim. Bütün masrafları benden olmak koşuluyla. Diğerlerine göre ise kutu gibi evde gül gibi yaşayıp gidiyoruz. Nasıl diyorlar? Dost hayatı. Yüzü öyle hoşuma gidiyor ki ona adeta tapıyorum. Yaşadığım durum tam olarak bu. Küçük hanımım benim. Seni daima seveceğim. Aslında vaftiz edildiğim gerçek ismim Spiridon'dur. Ben Spiros derim. Eleonora ise Spiri der. Sayın komutanım da rahmetli Gabriel'inden dolayı Gabriel yukarı, Gabriel aşağı beni bu isimle çağırırdı. Bu onun bir gün ansızın nalları diken buldog köpeğinin ismiydi. Bana senin hayvani burnun, bana başka bir hayvani burnu hatırlatıyor derdi. Ona ne diyebilirsin ki? Burada emniyet benim ve kuralları ben koyarım der dururdu. Bu isim uygun görülmüştür derdi. Junta döneminde de öyle demezler miydi? Eleonora'ma evimizde her zamanki gibi buzu kimle bir şeyler mırıldanıyorum. Çiçanis'in bulutlu pazarını bile söylüyorum. bana, ne diyorum sana, bu şarkı beni deli ediyor diyor. Ben de bir kez daha söylüyorum, sonra bir kez daha, aslında işime de gelmiyor değil. Diğerine gelecek olursak, şu diğer meseleye canım. Ona geçen perşembe hediyesini verdiğimde deliye döndü. Kucakladı, öptü, öptü. Öpülmedik yerimi bırakmadı. Kadının doğası gizemlerle dolu, sanki ona cenneti verdim. Her neyse. Onu aldım, önce yukarıya kaldırdım. Ardından ışığa yaklaştırdım. Bir bu yanını, bir öbür yanını döndürdüm. Kıyamet koptu. Böyle özel bir şey diyor. Hayatımda daha önce bir kez görmüştüm. Nerede gördün bebeği? Uyarı. Bebek kelimesini sadece çok yumuşadığım zamanlarda kullanırım. Televizyonda. Nihayet televizyon kaliteyi yükseltmeye başladı. İki tane lezbiyen vardı ve bir tanesi de böyle bir şey giyiyordu diyor. Onu aldığımda böylesi bir değere sahip olabileceğini aklımın köşesinden dahi geçmezdi. O perşembe öğleden sonrası, çarşamba da olabilir, sadece hoşuma gittiği için almıştım. Jandarmalar sabahtan bir kaçakçıyı enselemişlerdi. Bu adam Amerikan malları getiriyor, her çeşit kaçak malı ayarlayabiliyordu. Tabii ki onu satın aldım. Üzerine yatmak yok, açıklayayım. Yaptığım sadece etiketin yarı fiyatını ödemekti. Böyle başka kilotlar da istiyorum diyerek bana naz yapıyordu küçük hanımım. Bir tane vardı. Onu da sana aldım bebeğim. Aklımın bir köşesine yazıyorum. Eğer bir daha gözüme çarparsa hiç seni üzer miyim? Rengi mat bir gül kurusuydu. Etrafında ince dantel işler ve küçük fiyonklar vardı. Nakışla işlenmiş, içinden ok geçen kalp ise özellikle dikkat çekiciydi. Kaymak gibiydi. Ona dokunduğumda içim bir tuhaf oluyordu. Küçük bir mendil parçası kadardı. Ona biraz ufak gelmişti. Son zamanlarda kilolarına gerekli özeni göstermiyordu. Bu durum kalçalarında iyice belli olmaya başlamıştı. Yine de içine girmeyi başardı. İşte o gece, çarşamba da olabilir, perşembe de, adeta kendinden geçmişti. Gerektiği kadar alışverişimizi yapmıştık. Onu sadece bir bez parçası böylesine havaya sokmaya yetmişti. Kadının doğası gizemlerle doludur. Sanırım bunu bir kez daha söylemiştim. Bütün bu güzelliklerin arasında beni sağ kulağımdan ısırdı. Uyarı 2. Bu numarayı sadece çok yumuşadığı zamanlarda yapar. Sağ kulağı ya da sol. Belki de sırasıyla ikisini birden ama acıtmadan. Bana, benim neyim olduğunu biliyor musun diyor. Spirinim diyorum. Hayır, sen benim forever'ımsın. Pardon diyorum. Benim Fransızca ile yıldızım okulda bir türlü barışmamıştı da. Bana ne anlama geldiğini söylemeyecek misin? O vakit gülüyor altını. Bu İngilizce bir kelime. Forever. İlelebet anlamında. Yani sonsuza dek seni seveceğim. Ve sadece seni. Seni anladın mı? Tabii ki anladım. Kanıtıysa günlerden bir gün bizimkisi UTE'ye ziyarete gittiğinde bizimkisinin erkek kardeşinin bir zamanlar Frankfurt'ta duvar ustası olarak çalışırken evlendiği kadının ismi. Ben ona Katina diyorum. UTE ne biçim bir isim o öyle? Elimde iğne iplik. İçinden ok geçen kalbin etrafına bir kelime işlediğimdir. Forever. Süzgece dönen parmağımdaki kanı durdurmak için alkolle yara bandı kullanmıştım. Ziyaretinden döndüğünde sanatımı görmüş. Yeniden çılgına dönmüştü. Bütün bunlar benim çıkarımaydı. Eleonora'm bana minnettardı. En önemlisi sorunuma önem vermeyen tek kadındı. Böylece bir mucize kanıtlanmış, kabusum buhar olup gitmişti. Ne mi demek istiyorum? Kadınlara karşı olan ürkekliğimden bahsediyorum. 30'lu yaşlarımda bana musallat olup, o dönemi bana ağır bir şekilde yaşatan süreç. Böyle problemi olan bir insan nasıl fantezi kurabilir ki? Sadece iletişimde kalsa iyi. Pratikte de durum aynı. Tutukluk yapıyorsun. Bir kadına yatağa uzanıyordum. Bir noktaya kadar her şey gayet iyi. Fakat sonra beni tutan nedir bir türlü anlayamıyorum. Atina'da bir doktora gittim. Bana muhtemelen psikolojiktir. Zamanla geçer. Fakat ömür boyu süren vakalar da görülmüştür dedi. Senin bu söylediğin de iş mi şimdi doktor bey? Bana sabah öğlen akşam çiğnemem için verdiği yaprak tedavisine başladım. O ne şeytan işiymiş öyle? Tiksinti geldi. Yakaladığım sıfır başarı bir kenara, bir de sağlam bağırsaklarımızı hasta ettik. Bu sıkıntı, bu rezillik gitgide üzerime çullanıyor. Nasıl denir? Stres, kompleks, sonuç. Kendi kendime yeter oldum. Kadınlarla iletişim kurma konusunda bile panik başladı. Bu yalnızlık beni yiyip bitirmeye doğru gidiyordu. Eleonora ile karşılaşıp yatak faslına geçene kadar neler çektiğimi bir ben bilirim. Onunla ilk beraberliğimizi yaşamaya başlamadan hemen önce bu işe nasıl cesaret ettiğimse tam bir muammadır. Kendi kendime diyordum ki, Spiro, kendin kaşındın oğlum, kötü pişman olacaksın. Spiro, sen bu denizde boğulursun. Ve bir mucize. Sonunda beni içinde boğulduğum yalnızlığımdan sanki bütün bunlar hiç başıma gelmemişçesine yavaşça çekip aldı. Bir gece ona kadınlarla yaşadığım problemimden bahsettim. Yıllarca süren illetimi, beni incitmekten korkan bir tavırla dinlemişti. İşte o zaman bu kadının beni anlayabildiğini anlamıştım. Bana sen harikasın, spirim benim. Sorun senin fantazilerinde, sende hiçbir şey yok demişti. Her neyse, Eleonora'm her şeyini modaya uydurarak yaşayıp gidiyor. Şu sık kullandığı kelimeler bile dilimize televizyonla radyodan geçti. Benim için hayatımın olayı Eleonora'nın beni yalnızlığın pençesinden çekip almasıdır. Emperyalizmden gayrı bir de yalnızlık vardır. Bu yazıyı şans eseri görmüştüm. Uzun zaman önce başkentimizdeki cehenneme girdiğimde orada hukuk fakültesinin duvarında yazılıydı. Aslında şu emperyalizm dedikleri şeyi tam anlamıyla kavrayabilmiş değilim. Fakat kötü bir şey. Yani öyle olduğunu hissediyorum. Çok kötü, namussuz bir şey. Şeytan alsın onu. Yalnızlığa gelince ise... Bir dakika. İşte bu konuya vakıfım. Hem de derinlemesine. Görmüş geçirmiş bir kişiyim, biliyorum. Neden sıradan bir insan yalnızlıkta pişmenin içine girer ki? Sadece kültürün mü yalnız olmakla işi var? Bu sadece şiirler yazıp, kağıtlara hikayeler dökenlere mi mahsus bir durumdur? Hayır beyler. Ahlaksızlığımızın içinde gerçekten demokratik bir şeyler varsa, işte bu yalnızlıktır ve ölüm. Artık ölüm için konuşma vakti geldi mi? Geçici olarak karakol komutanlığı görevini üstlenen sayın komutan yardımcısıyla bu sabah 11.30 gibi karşılaştık. Bugün vergi dairesinde biraz oyalandığımdan işe gecikmiştim de. Yahu bu vergi dairesinde çalışanlar da ne acayip insanlar be. Nuh diyor, peygamber demiyorlar. O kadar. Yani o kadar veremem ki. Armatör müyüm? Haydi bir anlaşma yapalım. Siz gitmiyorsunuz diyorum. İçimden tabii, durduk yerde başım belaya girmesin. Her neyse. Karakolun koridorunda karşılaştık. Tuvaletten çıkıyordu ve fermuarını çekmeyi unutmuştu. Gabriel, senden istediğim aynı rahmetlinin ağzı. Gabriel oraya, Gabriel buraya. Kahvesizlikten öldüm be aslanım. Çabuk getir benim şu sadeyi. Bir de seninle konuşmam gereken başka bir şey daha var. Gittim. Ellerim önde bağlı, huzurundayım. Ayağa kalktı. Samimi görünmek istiyor fakat komik oluyor. Her şeyi yüzünden okuyabiliyorum. Otur dedi. Oturuyorum fakat hala oldukça resmiyim. Eleonora nerede bugün? Dün de ortalıkta görünmedi. Hasta mı? Kızcağızı fazla mı yoruyorsun? O anlamda söylemiyorum tabii ki. Kızardım, morardım, sarardım. Jandarmanın gözünden bir şey kaçar mı? Acaba ilişkim olduğunu mu ima ediyor? Bu durumu sayın komutana bildirmiştim. Sayın komutanın bilgisi dahilinde. Bilgisi dahilindeydi diye beni düzeltiyor. Dikkatsizliğimi mazur görün. Ona bayan Eleonora'nın birkaç gün burada olamayacağını, Şubat ucuzluğundan yararlanmak için Atina'ya alışverişe gittiğini söylüyorum. 3-4 güne kadar burada olur. Bu arada yokluğunu hissettirmemeye çalışacağım. Kendisiyle dün gece telefonda konuştum. Televizyondan sayın komutanın vefat ettiğini öğrenmiş. Tabii ki çok kötü durumdaydı. Demek Eleonora'nın durumu böyle. Okey, madem böyle söylüyorsun Gabriel. Çünkü sayın komutanın maalesef bu durumu doğrulama şansı yok. Fakat bizi ilgilendiren başka bir şey daha var. Çok gizli. Dikkat et, dışarı kelime sızmasın. Eğer sızarsa durumun hiç iyi olmaz Gabriel. Seni gemi ambarına kapatırım. Suratını suratıma yapıştırdı. Sarımsağın ağır kokusu dayanacak gibi değildi. Midem bulandı. Sayın komutan yardımcısının sarımsağa karşı zafiyeti dillere destandı. Ve durumu anlatmaya başladı. Bu inanılmaz bir haberdi. Aşağıda sabahtan beri gözaltında tutulan ve birazdan günün adamı olacak birisi vardı. Sayın komutanın katilini ele geçirmişlerdi. Bu kişi, yani katil, her şeyi kabul etmişti ayrıntılarıyla. Dengesiz bir kişilikti. Seyyar bir tezgahı vardı ve burada taraktan, prezervatif, her şeyi satardı. Hepimiz ona antika ksenofon derdik. Gerçekte ise sayın komutanla ortaklığı vardı. Uzun zaman önce bu adamı yasa dışı şeyler, yani kaçak mallar satması için bizzat kendisi tutmuştu. Ve bunun faturası da yediği bir kamyon dayakla bu garibana kesilmişti. Başka ne olacaktı ki? Yerinde canlandırma için hazırlan Gabriel. Saat 16. Dikkat et. Geç kalıp da bizi orada karanlığa bırakma. Olay mahallini, Eden'in sarnıcını biliyorsun. Orada tabii ki gazeteciler de olacak. Henüz hiç kimse katilin kim olduğunu bilmiyor. Orada görecekler. Olay mahallinde. Savcı, Yeni Soluk gazetesinin iki muhabirine yerinde tatbikat eksiksiz uygulandı şeklinde beyanat verdi. Komutan yardımcısı da aynı görüşteydi. Evet beyler, eksiksiz. Ayrıca burada her şeye tanık oldunuz ve oldukça kısa bir süre Sadece 3 dakika içinde. İkisi de haklıydı. Sanki bu iş 3 dakika değil de 4 dakika olsaydı ne değişecekti ki? Yine de gecikme yaşandı. Yarım saatlik bir röter yapılmıştı. Sebep? Antika Ksenofon öğleden sonra ishal olmuş. Eczaneden ilaç almak gerekmişti. Nihayet 16.30 gibi onu ayaklarının üzerine dikebildik. 11 Şubat öğleden sonrası karanlık çökmeye başlıyor. Diğer bir deyişi güneş batıyor. Bu yüzden bütün operasyon jandarma araçlarının projektörleri altında gerçekleşti. Evet, Spiros ya da Pipis ya da Gabriel sırtüstü yatıyor. Düşer düşmez komutan yardımcısı bu duruşun komutanın bulunduğu zamanki duruşuyla tıpatıp aynı olması konusunda ısrarcı. Fakat bu esnada su konusunu bir türlü halledemiyorlar. Bir titreme hali başlıyor. Oltaya takılan balığın çırpınması gibi. Ne öyle titriyorsun be Gabriel? Jandarma onbaşı bağırıyor. Fakat onbaşının aşağıdakilerle bir alakası yok. Doğrudan komutan yardımcısıyla konuşuyor, şikayette bulunuyor. Durup dururken zatürre olacağım sayın komutan yardımcısı. Gabriel korkma. Yunan jandarması zararını tazmin eder. En ince ayrıntısına kadar. Komutan yardımcısı küfretmeye başladı. Fakat bu durum çok sürmeden kendisini toparladı. Savcı Antika Ksenofon'a doğru bağırıyor. Cinayet aletini al. Aleti ona veriyorlar. O sırada Spiro'yu yeniden bir titreme alıyor. Ama bu seferki de ne titreme öyle. Ne yapıyorsun böyle be Gabriel? Su o kadar mı soğuk? Suyun canı cehenneme diye bağırıp atlıyor. Olay su değil, bu şey, burada. Bu aptal adam onu gözümün önüne yapıştırmış, bir de boğazımı sıkmaya geliyor. 2 gece önce üzerinde bunun olduğunu fark etmemişim. 2 gece önce bunu giymiş olabileceğini hayal dahi edemezdim. Bunu burada, Antika Ksenofon'un elinden, içinden ok geçen kalbi olan ve üzerinde de aynı işlemeyle altın renkli Forever yazan külotu kapıyor. Yazı projektörleri ışığında parlıyor, gözleri kamaştırıyor. Onu yakalayıp yırtmaya başlıyor. Yeniden yırtıp paramparça ediyor. Onları öyle çırılçıplak görünce beynim uyuştu. Çılgına döndüm diyorum size. Ona ben senin forever'ın değil miyim? Bana böyle davranıyorsun diyorum. Her yer beyaza kesiyor. Yanında duran külotu kaptığım gibi boğazına doluyorum. O yerde sırt üstü uzanmış. Eleonora'm da onun üzerinde. Önce sayın komutanın işini bitiriyorum. Eleonora'ma gelince ise suyu boşalttığımız zaman onu bulacaksınız. Ben o ızgarayı bile bile suyun onları alıp nehire çekmesi, oradan da denize sürüklenmeleri için açtım. Fakat deliğe ilk olarak Eleonora'm girince her şeyi ellerimle yaptım. Bir zamanlar onu kucaklayıp okşayan ellerimle. Eleonora'm olağa girince tıkanma oldu. Üstüne bir de o adamın delikten geçmesine imkan yoktu. Binbir zahmetle Eleonora'mı olağa sığdırmaya çalıştım. Üzerine ızgarayla kapağı kapatmam gerekiyordu. Ona şöyle söylerdi bu zavallı. Küçük hanımım, kilo vermek için soslarla çikolataları birazcık azaltmalısın. Bu pazartesi derdi, rejime başlıyorum. Hepsine bu pazartesi. Ben de ona, bana söylediği tek yalanın bu olduğunu söylerdim.